Ayrım 35.
Sayfa numarası 219. Buna göre doğa harmonisi ile sanat yapıtının sahip olduğu harmoni aynı harmoni olmayacaktır. Doğa harmonisi fenomenlerle ilgili, görünüş dünyası ile ilgili bir renkler sesler bağlılığını gösterir. Sanat yapıtının sahip olduğu harmoni ise onun ontik yapısından doğan bir harmonidir. Doğa harmonisi onu oluşturan elemanların bir tesadüfiliğine dayandığı halde sanat yapıtının harmonisi varlığından ötürü olan bir harmoni olup zorunluluğa, yasallığa dayanır. Bu anlayışı ile soyut sanat, sanat yapıtını doğanın altına koymak şöyle bir yana, onu doğanın üstüne koyar. Bunun için soyut sanatta doğa ile hiçbir mimesiz, taklit ilgisiz söz konusu değildir. Çünkü sanatın bu harmonisi doğanın harmonisinden o derece farklıdır ki, biz yeni biçim verme için harmoni sözü yerine dengeli kavramını kullanmayı tercih etmek istiyoruz. Aynı eser sayfa 24. Denge kavramı, universal olanın ontik yapısını ve bu yapının dayandığı zorunluluğu çok daha iyi ifade eder. Bundan ötürü harmoni kavramı yerine denge kavramı haklı olarak tercih ediliyor. Buna göre de denge, bütün sanatlar için erişilmesi gerekli bir erek olarak gösteriliyor. Bütün sanatlar, bireysel olan ve universal olan, suje ve obje, doğa ve ruh arasındaki bu ilişkinin şekil verici estetiğine ulaşmaya çabalarlar. Kısacası, istisnasız bütün sanatlar biçim vericidir. Aynı eser sayfa 6. Bu ilginin bütün sanatlar için genelleştirilmesi doğrudur çünkü her sanat etkinliği objectivation'ını sanat yapıtında elde eder ve her sanat yapıtı da bir harmoni yani doğa ve ruh, süje ve obje arasındaki bir denkleşmedir. Her sanat yapıtı bir biçim verme olarak anlaşılırken bu biçim vermede heterojen varlık alanlarının bir sentezi, bir kompozyumu olarak anlaşılmalıdır. Sanatçının bir sanat yapıtı meydana getirmesi, onun maddeye biçim verirken heterojen varlık alanları arasında ontik bir denkleşme kurması anlamına gelir. Bu denkleşme yeni bir realite adını alır ama sadece sanatın yarattığı ve sanatta var olan bir realite. Bu realite bir bakıma ruh-doğa, süje-obje diyalektiğinin bir sentezini gösterir. Bu sentezis ne ruhtur ne de doğadır. Tersine onları içine alan, onların üstünde bulunan bir başka düzen, bir başka kozmostur. Bunun için Kandinsky, sanat yapıtının meydana gelişini haklı olarak dünyanın meydana gelişiyle karşılaştırarak şöyle der. Her sanat yapıtı teknik bakımdan evrenin meydana gelmesi gibi doğar, yapıt yaratma dünya yaratmadır. W. Kandinsky, Rück Blicke, sayfa 20, Berlin 1913. Çünkü her ikisinde de aynı ontik yasalılık hüküm sürer. Yine güzellik teorisi yönünden harmoni kavramını bir iki çağdaş estetikçi de göstermek istiyoruz. Kurt Reisler, Traktat vom Schönen adlı yapıtında harmoni kavramına büyük bir ağırlık verir. Reisler'e göre her varlık bir bütünlüğü gösterir, tıpkı Heraklitos'ta olduğu gibi karşıtlarının bir bütünlüğünü. Varlık, sahip olma, yoksun olma, hareket, hareketsizlik, doğruluk, görüntü gibi karşıtların bir gerilimini ifade eder. Tüm varlık bu karşıtların gerilimine dayanır. Bunlara Reisler varlık karşıtları adını verir. Var olan her şey bu karşıtlar arasında onların geriliminde bulunur. Bu gerilim bir harmoni dile getirir. Var olanlar bu gerilim ve harmoni içinde vardırlar. Aynı zamanda yine bu gerilim içinde canlıdırlar. Bu canlılık aynı zamanda güzelliktir. Güzellik, varlıkta karşıtların gerilimine dayanan harmonidir, canlılıktır. Güzellik, elemanların gerilimidir ve buna dayalı ontolojik bir harmonidir. Hatta metafizik bir anlamda kavranan bu harmoni, yalın teknik ve sanat ilgilerinin bir uyumu olarak anlaşılmamalı. Söz gelişi, bir tablonun güzelliği, renk ve biçimlerin birbiriyle ilgisinden doğan bir uyuma dayanmaz. Tersine güzellik, hareket ve hareketsizlik, ağırlık ve hafiflik gibi varlık karşıtlarının gerilimine dayanan bir harmoniyi gösterir. Buna bir örnek olarak da Reisler, Greek sütunlarını işaret eder. Greek sütunlarının diyor Reisler, ünlü harmonisi kütle ve kütle ilgilerinin harmonisi değil, tersine direnç ve kuvvetin, başarı ve çabanın birbiri içine giren gerilimidir. Bu bütün evren ve sanat güzelliklerine aktarılabilir. Yalnız buradan harmoninin dışsal bir dünyada var olduğu sonucu da çıkarılmamalıdır. Çünkü aslında bu karşıtların harmonisi bir canlılık ifade eder. Canlılık ise ruhtur ve ruh da varlık öğeleri arasında bulunur. Bu yalnız genel organik varlık açısından değil, estetik varlık açısından da böyledir. Bir resmin, bir heykelin ve bir sütunun güzelliği bu canlılık anlamında kavranmalıdır. Grek sütunu ağırlık ve hafifliğin, hareket ve hareketsizliğin ifadesi olduğu için canlıdır. Görüldüğü gibi Reisler için güzellik, varlık öğelerinin gerilimine dayanan bir harmoni ve buradan doğan bir canlılığı dile getiriyor. Bu iki deyimi birleştirip söylersek, güzellik canlı harmoni demektir. Yine bir başka çağdaş estetikçinin harmoni anlayışına değinmek istiyoruz. Bu estetikçi E. Landman'dır. Landman, Platon'un harmoni kavramından hareket eder. Ona göre de tüm güzellik harmoniye dayanır. Die Lehre von Schönen. Landman de harmoniyi varlıkla ilgi içinde ele alır. Ona göre varlık homojen değil, heterojendir. Varlık kendi içinde farklı olduğuna göre varlıkla ilgili harmoni de kendi içinde bir farklılığı gösterecektir. Şöyle ki, nasıl maddesel varlık varsa aynı zamanda maddesel varlığın harmonisi de olacaktır. Onun üzerinde hayvansal varlık ve onun üzerinde insansal varlık dünyaları olduğu gibi bunların harmonileri de olacaktır. Harmoni, güzelliğin belirleyicisi olduğuna göre bu varlık alanları da harmoniye dayandıkları için güzel olacaklardır. O halde, şimdi bütün varlık alanlarına yayılmış olan bu harmoni nedir? E. Landman'a göre harmoni yetkinliktir. En az yetkin olan harmoni fizik dünyada görülür. Buna karşılık en yetkin harmoni de insanda bulunur. İnsanda rastlanan bu en yetkin harmoni aynı zamanda en üstün güzelliği de sağlar. Çünkü insan güzelliği çeşitli varlık tabakalarındaki bütün temel biçimleri kuşatır. Die Lehre von Schönen. Şimdi insanda en üstün biçim elde eden bu harmoni nedir? Buna Landman yetkinlik diye yanıt vermişti. Burada yetkinliğin ne olduğunu sormalıyız. Yetkinlik hareketi değil, hareketsizliği ifade ettiğine göre harmoni de Heraklitosçu bir gerilimi değil, tersine hareketsizliği gösterir. Bu yetkinlik anlamındaki harmoni de harmoniyi oluşturan bütün kuvvetler birleşir. Bir gerilim değil, hareketsizlik içindeki bir birleşme burada söz konusudur. Harmoni deyince, diyor E. Landman, elemanlardan gelişi güzel meydana gelen bir biçimsel ilgi değil, tersine harmoni içinde birleşen elemanların oluşturduğu bütünü anlıyorum. Bu bütün içinde elemanların sat bir uyum söz konusu değildir, tersine harmoni içinde onu meydana getiren temel elemanları anlıyoruz. Buna göre harmoni demek olan güzellik de gelişi güzel elemanların biçimsel bir uyumu olmayıp harmoniye ait olan elemanların özelliğidir. Bu anlamda ancak Landman'ın deyişiyle güzellik görünüşe çıkan harmonidir. Harmoninin daha dar bir anlamı da vardır. Müzikte kullanılan seslerin uyumu anlamına gelen harmoni. Bu anlamda harmoni iki ya da daha çok sesin uygun bir akustik biçim içinde birleşmeleridir. Bu anlamda harmoni bir ses düzenini gösterir ve böyle bir düzen olarak da onun mimari bir yapısı, bir bütünlüğü, bir kendi başınalığı ve bir dengesi vardır. Bütün bu yapı ve denge de tek tek elemanların seslerin aritmetik bir ilgisine dayanır. Bundan ötürü her müzik parçasının başına onun aritmetik ölçüsü yazılır. Bir müzik yapıtının güzelliği bu aritmetik ilgi, bu harmoni içinde çözülür. Buna bir örnek vermek üzere Beethoven'ın Ay Işığı Sonatı'nın teknik aritmetik yapısına kısaca değinmek istiyoruz. 1. bölüm Adagio Sonetto si Deve suonero tutto questo peso delicatissimamente e senza sordini. Bu bölümün belirli bir kalıbı yoktur. Bu bir improvisation'dır. Bach'ın prelütlerini yansıtan, daha doğrusu bu etkiyle yazılmış iki yatay parti sağ elde ve armonik iskeleti sağlayan akorlar sol elde işlenmiştir. İlk dört ölçü tonik ve yardımcı dereceleriyle bir yetkin kadans meydana getiren dörtlü triole üçlemelerden kurulu kırık akorların yansıttığı melodik bir introduction ile başlar. Bu triole motifi bütün birinci bölüm boyunca devam eder. Beşinci ölçünün son dörtlüğünde tonik tonalitesi üzerinden asıl tema duyulur. Bu tema 10. ölçüde aynı şekilde bu kez mi minör tonunda duyulur. Bu kez duyduğumuz birincisine oranla daha kapalı, romantik bir ifade taşır. İlk bakışta ne kadar bir art cümle gibi görünürse de ilgisi yoktur. Yalnız birinci kez duyulanla ikincisini fikir olarak birbirini tamamladığını belirtmeli. 15. ölçüsünün son dörtlüğünde af takt olarak oldukça değişik bir fikirle karşılaşıyoruz. İlk ikisi dörder ölçülükken bu fikir 8 ölçülüktür. Anlam olarak ilk iki soru cümlesinin çözüm etkisini yapar. Ve gene birinci fikir bu kez tonik yedili harmonisi içinde bir dörtlü yukarıdan duyulur. 14 ölçü süren bir development'tan sonra gene asıl tondan birinci temayı duyarız ve sonra ikinci ve üçüncü fikirler birbirine kaynaşmış olarak 14 ölçülük bir cümle meydana getirir. Mi majör tonunda başlayan bu cümle armonik modülasyonlar ile asıl tonaliteye döner ve bir yetkin kadansla codetta'yı hazırlar. Codetta kuyrukçuk diye adlandırılır. Birinci temanın ilk motifi bir bas motif olarak 6 kez tekrar ederken armonik modülasyonlar ve triole motiflerle bezenmiş sağ el partisi bu bas motifi süsler. İki ölçülük bir yetkin kadans gecikmesiyle birinci bölüm biter. İkinci bölüm Allegretto la prima parte senza repetizione. Bu bölüm ağır bir scherzo'dur. Birinci bölümün kapalı, aşırı duygulu ve dramatik havasından biraz uzaklaşır. Neşeli ama şikayetçidir gene. Bütün scherzolarda olduğu gibi gene katlı lied kalıbı denen kalıp uygulanmıştır. Sadece bir istisnasıyla bestecinin ikinci kısmın başına yazdığı gibi birinci parti tekrarlanmadan çalınacaktır. Re bemol majör tonunda olan bu bölümde dörder ölçülük iki periyot ve öncekinin tekrarı olan ritmik yapısına ayrı ikinci bir periyodun meydana getirdiği tema geleneklere aykırı olarak tekrarlanmıyor. Periyodlar tonik dominant birinci periyot ve alt dominant tonik ikinci periyot olarak tam bir cümle bağıntısı yaparlar. Tekrarlı olan ikinci tema gene dörder ölçülük iki periyotla başlar. Tonik alt dominant birinci periyot ve alt dominant dominant ikinci periyot armonik yapısı vardır. Sekizinci ölçüden sonra tekrar birinci tema ile cümle devam eder. Yalnız ikinci periyodu dört ölçülük bir uzatma yapar ve yetkin kadansla cümle biter. Buraya kadar olan bölüme 3 partili periyot denir. 1. parti ilk tekrar edilmeyen bölüm, 2. parti ilk 8 ölçü, 3. parti de 1. partinin benzeri olan son bölüm. Trio. Bu bölümde yukarıdaki kalıbın aynısıdır. Dörder ölçülük, 2 periyottan meydana gelen 1. parti tamamen tonik tonalitesi içinde dolaşır. 2. ve 3. parti meydana getiren bölüm sağ ve sol elin meydana getirdiği senkoplarla meydana gelmiş bir melodik yapıdır ve triyonun her dolabı birer kez tekrarlandıktan sonra 2. bölümün en başında allegretto'ya dönülür. Tekrarlar bu kez yapılmaz ve parça triyodan önceki 13. partinin sonunda biter. 3. bölüm presto agitato. Bu bölüm başlığından da anlaşılacağı gibi çok hızlı ve heyecanlı bir anlam taşır. Uzmanlara göre bu bölüm Beethoven'ın en karakteristik yazılarından biridir. Bu piyano sonatları içinde başıboş, serbest bıraktığı fırtınalı iç dünyasının gürültülü dile gelmesidir. Bu bölümde şikayetlerini, arzularını, heyecanlarını isyancı bir dille ortaya dökmüştür besteci. 14 ölçülük ilk tema bütünüyle dörtlü, 16'lık gruplardan meydana gelmiştir. Bunu sağ elde duyarız, heyecanların dalga dalga coşmasını andırır. İkişer ölçülük periyotların armonik bir gelişmeyle 4 kez tekrarı ve 6 ölçülük bir art cümleden meydana gelen bir temadan sonra aynı yukarıdaki fikirle başlayan 6 ölçülük bir köprünün bağladığı ikinci melodik tema duyulur. Bu ikinci tema 4'er ölçülük 2 periyot ve onun 14 ölçülük gelişiminden meydana gelmiştir. Bu ikinci temayı önce 8'lik notalı akorlardan kurulu ritmik birinci koda 15 ölçü ve birinci temanın 16'lık motiflerinden kurulu bir sol el yazısı üzerine yazılmış melodik ikinci koda 8 ölçü kovalar. Buradan bölümün başına dönüyoruz ve buraya kadar bir kez daha çaldıktan sonra exposition serim bitiyor. Tekrardan sonra uzun bir development var. 21 ölçülük bu geliştirme bölümünde her iki temada da hem sol hem de sağ elle birlikte kullanılmış. Çeşitli armonik modulationlardan sonra dominant majör, sol majör tonunda değişik karakterde bir dönüş köprüsü retransition gelir ve 15 ölçü sonra gene birinci temayı, gene 14 ölçü ve bu kez köprüsüz hemen ikinci temayı duyarız. Adet olduğu gibi birinci kez de dominant tonalitesinde sol minör duyduğumuz ikinci tema bu kez gene tonik tonalitesinde karşımıza çıkar. Do diyez minör. Gene tonik içinde gelen birinci ve ikinci codetta'yı kapsayan ve bu arada birinci ve ikinci temaların fikirlerinin de kullanıldığı büyük bir koda ile eser sona erer. Bu son bölüm bir sonata allegro kalıbıdır. Bakınız, E. Tunalı, Sanat Ontolojisi, İstanbul 1984. Bütün bu düzen ve yapıdan, harmoniden yapıtın güzelliği doğuyor. Buna göre müzik yapıtlarının güzelliği temelde harmoniye dayanıyor. Görüldüğü gibi harmoni, güzelliği belirleyen temel elemanlardan biri oluyor. C. Çoklukta birlik ve ekonomi ilkesi. Yukarıda dile getirmeye çalıştığımız harmoni kavramını yapısal yönden biraz daha yakından ele almamız gerekir. Bu yönden harmoni kavramına bakınca onun Leibniz'den beri bir başka kavramla ilgili olduğu görülür. Bu kavram çoklukta birlik, unitas in multitune kavramıdır. Eğer harmoni mekanla ilgili zamansal elemanların bir bütün içinde erimesi olarak kavranıyorsa, o zaman gerçekten bu harmoninin temelinde çoklukta birlik bulunur. Söz gelişi seyrettiğimiz bir tabloda Leonardo'nun Kralların Secdesi'nde ayrıntılara dikkat edersek bir figürler çokluğu ile karşılaşırız ama Leonardo bütün bu figürler çokluğunu bir üçgen kompozisyonu için o şekilde yerleştirir ki biz bu çokluğu tablodan, kompozisyondan aldığımız bir birlik izlenimi içinde erimiş olarak kavrarız. Yine bir müzik yapıtı çeşitli tonların oluşturduğu cümlelerden meydana gelir ama onun harmonisi içinde biz bu çokluğu bir birlik olarak kavrarız. İşte güzelliği bu çokluğun bir birlik içinde erimesi oluşturur. Bundan ötürü çoklukta birlik ilkesi güzelliği belirleyen biçimsel ilkelerden biri olarak görülür. Bu çoklukta birlik ilkesinin neden böyle temel bir ilke olduğunu sorduğumuzda bu bizi temelini insan zihninde, insanın ruhsal yapısında bulan bir başka ana ilkeye götürür, ekonomi ilkesine. Antikiteden beri bilinen ve özellikle de E. Mach'tan 1838-1916 sonra bilimde genel bir geçerlilik kazanan bu ilke her bilimsel açıklamadan belirli bir özellik ister. Örneğin yalınlık gibi, az kuvvet harcayarak yalın açıklamalar yapmak gibi. Doğaya baktığımız zaman gördüğümüz çokluğun yalın ifadeler için de açıklanması gerekir. Bunun bir örneği matematik ifadelerde görülür. Bir yalın matematik ifade sayısız olaylar çokluğunun yine yalın bir açıklamasıdır. Bilim, doğadaki çokluğu yalınlaştırarak birlikli bir açıklamaya dönüştürmek ister. Bilim bunu yaparken de örneğin bir model teori geliştirir. Bilimsel açıklamalar modellere dayalı açıklamalardır. Bilimsel modellerin değeri ise onların yalınlığı ile ölçülür. Yalın olan bir bilimsel model güzel bir model olarak değerlendirilir. Buradaki güzel sözcüğü estetik dışı bir sözcük olarak değil de estetik bir kavram olarak anlaşılmalıdır. Çünkü bu nokta bilim ile sanatın kesiştiği bir noktadır. Model teorisi bakımından bilim sanata benzer. Sanat doğa karşısında ne yapar, nasıl bir tavır alır? Sanat daha somut olmak için örneğin burada resim sanatı diyelim. Doğanın çokluğu karşısında bu çokluktan seçeceği temel elemanlarla doğanın sübjektif, tinsel bir modelini çıkarır. Her resim doğa üzerinde yapılmış bir modeldir. Bu model doğadaki çokluğa karşılık bir birliği, çokluğa dayalı bir birliği, yalınlığı içinde çoklukta bir birliği gösterir. Böyle bir ilkeyi yansıtan bir model, bir tablo güzel olarak değerlendirilir. Görüldüğü gibi ekonomi ilkesi hem bilimde hem de sanattaki modellerin ve bunlarda dile gelen güzelliğin dayandığı bir temel ilke olarak değerlendirilir. Vaktiyle Platon'un sorduğu Ti estetokolon sorusu, güzellik üzerine yapmış olduğumuz bütün bu uzun açıklamalardan anlaşıldığı gibi yine güncel bir sorudur. Bu soruya verilen yanıtların çokluğu ve çeşitliliği de güzeli tanımlamanın o zaman Platon'un söylemiş olduğu gibi güç bir iş olduğunu olanca açıklığıyla ortaya koyuyor. Bu yanıtlara göre güzel hem içsel niteliklere hem de dışsal biçimsel niteliklere dayanıyor ama bunlardan hangileri güzeli belirlemede egemen bir rol oynuyor? Böyle bir soruya kesin bir yanıt vermenin olanaksızlığı ortadadır. Kimi zaman şu öğeler, kimi zaman da bu öğeler birleşip güzelliği oluşturabilirler. Bu bakımdan güzel şu öğelere dayanır demek doğru olmaz kanısındayız ama önemli olan bu geniş öğeler yelpazesi içinde güzelin ortaya çıkması olayıdır. Burada şöyle bir çıkarım da yapılabilir. Güzel de türleri olan bir değerdir. Güzelin meydana geldiği bu türler, güzeli belirleyen bu yelpaze içinde öğelerin bu ya da şu öğelerle girdikleri senteze göre meydana gelir. Örneğin ikisi de soyut sanatçı olduğu halde, bir Kandinsky'nin resmiyle bir Mondrian'ın resmi arasındaki fark onların güzellik anlayışından ileri gelir. Şöyle ki Kandinsky'nin yapıtında daha çok içsel içeriksel öğeler ağır bastığı halde Mondrian'ın yapıtında dışsal matematik öğeler ağır basar. Bunun için belirli bir güzellik tanımı yapmak bize göre olanak dışıdır. Yapılabilecek şey güzelliğin bu öğelerini saptamaktan ibaret olmalıdır. Bunun nedeni vaktiyle Platon'un güzellik üzerine varmış olduğu şu yargıda bulunur. Güzel güçtür. B. Hippias. 2500 yıl sonra bugün biz de aynı sonuca ulaşıyoruz. Güzel gerçekten güçtür. 6. Yüce ve yücelik. Güzelin yanında bir önemli estetik değer daha buluyoruz. Bu da yüce ya da yücelik değeridir. Yüce de oldukça eskiden beri düşünürlerin üzerinde durduğu ve araştırdığı bir estetik kavramıdır. Hatta Volkelt'e göre System der Ästhetik 2, güzelden çok daha önce ve ayrıntılı olarak yüce üzerinde durulmuştur. Estetik tarihine baktığımızda yüce kavramına ilkin Longinus, M.S. 213-273'te rastlıyoruz. De sublimatate, yüze üzerine. Gerçi daha Longinus'tan önce Greklerde hipnoz, yüce sözcüğünün bulunduğunu ve bunun yüce dediğimiz anlamı dile getirdiğini N. Hartmann söyler, estetik. Ama yine N. Hartmann bunun salt estetik bir anlamda kullanılmadığını da sözlerine ekler, kaldı ki Longinus'un olduğu söylenen yapıtın da gerçekten ona ait olup olmadığı kesin değildir. Adı geçen yapıt aşağı yukarı yüzlerce yıl ta 17. yüzyıla kadar ilgi çekmeden kalır. B. Krakow'a göre söz konusu yapıtın uzun yüzyıllar boyunca unutulduktan sonra kavram olarak La Bruyère'in yüce, sublime kavramına değinmesi ve Boileau'nun Longinus'un yapıtını Fransızca'ya çevirmesiyle adı geçen yapıt birdenbire ilgi çeker. Bunun yanı sıra yüce kavramı da bir güncellik kazanır. Bu güncellik özellikle 18. yüzyıl İngiliz felsefesi ve estetiğinde kendini gösterir. E. Burke 1728-1797 ana yapıtına güzel ve yüce idelerinin kaynağı adını koyar. Burada Burke güzel idesini toplumsal iç tepiye, yüce idesini de varlığını koruma iç tepisine bağlayarak açıklamak ister. Burke'e göre yüce gerçi bir hoşlanmadır. Ama bu hoşlanma korku ve dehşet duygusuyla karışıktır. Bu hoşlanma duygusuyla insan kendini doğaya ve doğal güçlere karşı, toplumsal güçlere karşı korur. Bundan ötürü Burke, güzelin insanı öbür insanlarla birleştirmesine karşılık yücenin ayırdığını söyler. Bunu söylerken de dayandığı neden ona göre güzelin toplumsal bir iç tepiye, yücenin ise varlığını koruma iç tepisine dayanmasıdır. Yine İngiliz estetikçisi H. Hume, 1696-1782'de Kritizizmin elemanları, Elements of Criticism adlı yapıtında büyüklük, gülünç, hoş gibi estetik kavramları incelerken bunlar arasında yüce kavramını da ele alır ama daha çok güzel kavramı üzerinde durur. Daha sonra Almanya'da Mendelssohn ve Solger yüce, sublime sözcüğünü Erhaben sözcüğüyle Almanca'ya sokarlar. Sonunda da Kant gelecek yüceyi güzelin yanına yargı gücü eleştirisinde bir temel estetik kategorisi olarak ele alarak onu o biçimde temellendirir ki bütün Kant sonrası felsefesi, günümüz felsefesi ve estetiği bile bu kavramı ya Kant doğrultusunda ya da Kant anlayışı karşısında eleştiriler bir tavır olarak açıklamak zorunda kalır. Kısacası Kant'ın yüceyi açıklaması ve temellendirmesi yüce için bir alın yazısı niteliği taşır. O halde şimdi Kant yüceyi nasıl temellendirir?